Ayrı bir ki, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916, cilt 1, James Bray, Arnold Toynbee, sayfa 26. 3. Mavi kitap raporları asılsız mı ve sahipleri bilinmiyor mu? Şükrü Elekdağ'ın ve Justin McCarthy'nin mavi kitap hakkında daha önce basında defalarca dile getirdikleri görüşler TBMM mektubunda da aynen yer almış. Buna göre, kısa bir süre önce İngiliz arşivlerinde bulunan mavi kitaptaki kod adlarının kimlere ait olduklarını gösteren bir savaş propaganda bürosu belgesi, bu 150 kişiden 59'unu misyonerlerin, 52'sini Ermeni aktivistlerin ve 7'sini de isyancı Ermeni taşnak liderlerin oluşturduğunu ortaya koymuştur. Geriye kalan 32 kod adına gelince bunlar ya tamamen uydurma kişilere aittir yahut da aynı kişinin başka bir kod adıyla tekrardan gösterilmesi sonucu mavi kitapta yer ayrılmıştır. Dipnot mektup sayfa 3 http://www.tbmm.gov.tr/başkan/mektup_mavikitap_tbmm.htm. Hatırlatmak gerekir ki yukarıdaki ifadeler Mavi Kitap hakkında Şükrü Elekdağ'ın sürdürdüğü kampanyanın son merhalesidir. Daha önce bu kitapta yer alan belgelerin kaynağının belli olmadığı, belgeleri asılsız ve yanlış olduğu yolunda iddialarda bulunuyordu Elekdağ. Bundan 2 yıl önce Turkish Daily News gazetesine verdiği bir mülakatta Mavi Kitap temelsiz ve sahte belgelere dayanarak hazırlanmıştır diyordu. Dipnot, Ayla Ganioğlu'nun Elekdağ ile görüşmesi Turkish Daily News 27 Eylül 2003. 8 Mart 2005 tarihini Milliyet Gazetesi Elekdağ'a dayanarak aynı iddiayı tekrar ederek, Mavi Kitap'ın savaş sırasındaki tüm İngiliz vahşet propaganda etkinlikleri gibi uydurma ve yarı uydurma veya tarafgir rapor ve algılamalar üzerine bina edilmiş bir aldatmaca olduğunu yazıyordu. Tüm 1 Mart ve Nisan ayında basında bu doğrultuda bolca haber yer aldı. Dipnot, bu haberlerin bir kısmı için bakınız www.heyetert.com. Ana sayfa .asp. Mavi kitaptaki bilgilerin asılsız ve temelsiz olduğu, kaynaklarının belli olmadığı iddialarının yaygınlaşması üzerine Agos gazetesi Mavi Kitap'ın 2000 yılında tıpkı basımını yapan Ara Sarafyan ile uzun bir görüşme yaptı. Agos 11 Mart 2005 sayı 467. BBC Türkçe servisi tarafından yapılan benzeri bir görüşme için bakınız www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2005/03/05/03/10 /blue/book/interviews.shtml. Şimdi ise artık bu belgelerin kaynaklarının belli olduğu gerçeği kabul edilmiş gözüküyor. Sorun olarak gözüken raporları veren kişilerin etnik kimlikleri. Eklemeye gerek yok ki yukarıdaki bilgilerde Justin McCarthy'nin yukarıda sözünü ettiği makale ve konuşmalarından aynen alınmıştır. Şimdi şu noktalara açıklık getirmek gerekiyor. A. Mavi kitabın içindeki belgelerin kaynağı nedir? Bugün Kiev'daki Devlet Arşivleri Ofisi'nde, Public Record Office, tutulan Toynbee notları, Toynbee Papers, Mavi Kitap'ın nasıl derlendiğine dair bilgilerle doludur. Dipnot 29 FO 96/205-11 Toynbee Notları 6 Kutu Public Record Office Q. Bu notlar arasında Arnold Toynbee'nin yaptığı bu derlemenin orijinal kopyası, Toynbee'nin aracılardan ya da bizzat kaynaklardan bilgi istemek için yaptığı günlük yazışmalar ve başvurduğu gazete küpürleriyle broşürlerin bir dökümü de yer alır. Toynbee notları her bir kaydın kaynağını ve nihai yayına dahil edilme kriterlerini de açıklar. Toynbee'nin kullandığı belgelerin çoğunluğu Amerikan belgeleridir. Raporların büyük bir kısmı Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldiği için bu tür raporlar Washington DC'deki ulusal arşivlerde yani National Archives halen bulunabilir. Örneğin kayıt grubu Record Group 59, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Genel Arşivi, Türkiye'nin İç Meseleleri 1910-1929, Ulusal Arşivler, General Records of the Department of State, International Affairs of Turkey 1910-1929, National Archives. Washington DC, Henry Morgenthau'nun notları, Kongre Kütüphanesi, Papers of Henry Morgenthau, Sir, Library of Congress. Her iki koleksiyonda mikrofilme aktarılmıştır ve hali hazırda araştırmacıların kullanımına açıktır. Ayrıca bu belgeler gene Amerika'nın Yabancı Misyonları İdare Heyeti, American Board of Commissioners for Foreign Missions, ABCFM arşivlerinde mevcuttur. Sözü edilen arşivler Washington DC'deki Ulusal Arşivler, National Archives ve Houghton Kütüphanesi'ndeki Cambridge Mass arşivleridir. Dipnot Mavi Kitap hakkındaki tüm bu ve aşağıdaki verilecek bilgiler The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-1916, Documents Presented to Viscount Grey of Fallowdy by Viscount Bryce, Co-author Arnold Toynbee, Editor, with an Introduction by Ara Safyan, Uncensored Edition, Princeton N.J. Gomidas 2000 adlı esere Ara Safyan tarafından yazılan ön sözden derlenerek alınmıştır. Bu raporlar arasında doğrudan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na ait olan belge sayısı 41'dir. Bu 41 raporun 15 tanesi Amerikalı konsoloslar, 10 tanesi Amerikalı misyonerler, 8 tanesi de diğer ülke vatandaşları ki bunların 4'ü Almandır tarafından kaleme alınmıştır. Başka bir sayım esasına göre 150 belgenin 102 tanesi tarafsız veya savaşa taraf olmuş ülkelerin vatandaşları tarafından verilmiştir. Geriye kalan belgeler sürgünden kurtulan şahitlerin ifadelerine dayanmaktadır. Toynbee esere yazdığı ön sözde sahiplerinin isimlerini tespit edemediği belge sayısını toplam 22 olarak verir. Ara Safyan bu isimlerin çoğunu tespit etmiş ve yeni basımında tek tek belirtmiştir. Özetle TBMM mektubunda yer alan Justin McCarthy'ye ait rakamlar yanlıştır. Onun raporda yazıları kullanılan misyonerlerin çok az kısmının adları bilinmektedir yolundaki bilgisi tamamıyla hayal ürünüdür. Dipnot Justin McCarthy, 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz propagandası adı geçen eser sayfa 33-34. Ayrıca TBMM mektubunda McCarthy'ye dayanarak hayatta kalan Ermenileri Ermeni aktivisti olarak tasnif edilmesi tek kelimeyle ayıp sayılmalıdır. Bunun gibi mektupta yer alan belgelerdeki 32 kod adının tamamen uydurma kişilere ait olduğu bilgisi de doğru değildir. Bir devletin parlamentosuna ait resmi bir mektupta bu denli fahiş hataların yapılmış olması anlaşılabilir bir durum değildir. Ayrıca belgelerin misyoner veya Ermeni kökenli kişilere ait olduğu için asılsız ve güvenilmez sayılması gerektiği iddiası ırkçılığa açık kapı bırakan tehlikeli bir iddiadır. TBMM bu iddia ile Türklere ilişkin Avrupa'da var olduğunu söylediği ve şikayet ettiği bakışı bu sefer kendisi misyonerler ve Ermeniler için tekrar etmektedir. B. Mektupta yer alan kısa bir süre önce İngiliz arşivlerinde bulunan Mavi Kitap'taki kod adlarının kimlere ait olduklarını gösteren bir savaş propaganda bürosu belgesi ifadesi çok önemlidir. Bu iddia aslında yine Justin McCarthy'ye aittir. Bu iddiaya göre Mavi Kitap'ta yer alan kişi ve yer bilgileri yukarıdaki cümlenin gerçek sahibi olan Justin McCarthy tarafından keşfedilinceye kadar bilinmiyordu. Yıllar önce Public Record Office'de yani arşivde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel sirkülasyon amacıyla basılmış ufak bir broşür buldum. Broşür kitaba katkıda bulunan tüm yazarların ismini kapsıyordu. Dipnot Justin McCarthy, British Propaganda and the Turks adı geçen eser. Bak dipnot 3. Justin McCarthy'ye göre diğer propaganda kayıtları yok edilirken bu belgelere el sürülmemişti. Şans eseri bu belgeler konuyla ilgisi olmayan dokümanlar arasında bulundu. Dipnot Justin McCarthy 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz propagandası ve Bryce raporu adı geçen eser sayfa 32. Anlaşılan Justin McCarthy bu derin keşfi konusunda Şükrü Elekdağ'ı da ikna etmiş. Daha 2003 yılında Turkish Daily News gazetesiyle yaptığı bir görüşmede bakın Elekdağ neler söylüyor. Amerikan tarihçi Justin McCarthy bir süre önce İngiliz arşivlerinde inanılmaz bir belge buldu. Savaş bitince İngiliz hükümeti savaş propagandası ile ilgili TA tüm belgeleri yaktı ve imha etti. Fakat kimsenin ulaşamayacağı bir arşiv kutusunda unutulan ve McCarthy tarafından bulunulan belge kurtuldu. Dipnot, Ayla Ganioğlu'nun Elekdağ ile görüşmesi Turkish Daily News 27 Nisan 2003. American historian Professor Justin McCarthy found an incredible document in a British archives a short while ago. When the war ended, the British government had all documents burned and destroyed. However, the document found by McCarthy survived and was left in an archive box where nobody got hold of it. İnanması belki zor ama TBMM'nin mektubuna da büyük bir hakikat olarak dahil edilen Justin McCarthy'ye ait bu bilgiler gene tamamıyla hayal mahsulüdür ve tamamıyla yanlış bilgilerdir. Justin McCarthy'nin sözünü ettiği broşür Mavi Kitaba ek olarak yapılan başka bir yayındır. The Key to Names of Persons and Places Withheld from Publication in the Original Edition of the Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915 and 16. Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu'nda karşılaştığı muameleler 1915-16'nın orijinal baskısından çıkarılan şahıs ve yer isimlerinin listesi başlığını taşır. Bu ek broşür 1916 yılında ayrı bir kitap olarak basılmıştır ve Atlantik'in her iki yakasında da dağıtımı yapılmıştır. Justin McCarthy bundan habersiz görülüyor. Ayrıca Amerikan Ulusal Arşivlerinde National Archives, Kayıt Grubu, Record Group 59 başta olmak üzere çeşitli arşivlerde bu broşürün çeşitli kopyaları mevcuttur. Dipnot bazı örnekler. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Genel Arşivi, Türkiye'nin İç Meseleleri 1910-1929, Ulusal Arşivler, General Records of the Department of State, International Affairs of Turkey, 1910-1929, National Archives, Washington DC aktaran Ara Sarafyan adı geçen eser, ön söz 10. sayfa 13 no'lu dipnot. Record Group 59 serisi mikrofilm olarak da ana Amerikan üniversitelerinde Michigan, UCLA, Columbia ve benzerleri mevcuttur. Kısacası Mavi Kitabın 1916 yılındaki ilk yayınında yer verilmeyen kişi ve bölge isimlerini içeren bu broşür, isteyen herkesin kolayca elde edebileceği bir biçimde değişik arşiv ve kütüphanelerde mevcuttu. Üstelik ileriki yıllarda bu broşürdeki bilgiler Mavi Kitabın yeni baskılarına dahil edilmiştir. 1988 yılında Beyrut'ta G. Donoghue ve oğulları tarafından yapılan baskı buna bir örnek olarak verilebilir. Özetle bu broşür hakkındaki bilginin yakın zamanda ve de McCarthy tarafından keşfedildiği tamamıyla McCarthy'nin hayal dünyasının ürünüdür. Ek kitap piyasada, kütüphanelerde ve arşivlerde onlarca yıldır mevcuttu. İsteyen istediği gibi bulabilirdi bunları. Onun İngiliz vatandaşlar bu haber kaynaklarının gerçekliği hakkında hiçbir bilgi edinememişti sözleri, sıradan, basit, son derece hafif bir propaganda sözcüğü olmak dışında bir anlam ifade etmektedir. Dipnot Justin McCarthy, 1. Dünya Savaşı'nda, adı geçen eser sayfa 34. 4. Almanya'nın Belçika'daki cinayetleri asılsız ve yalan mıdır? TBMM mektubunun belki de en merkezi tezi Almanlar hakkında 1. Cihan Harbi sırasında Belçika'da işledikleri cinayetler konusunda İngilizlerce yapılan propagandanın asılsız olduğu iddiasıdır. Diyebiliriz ki İngiltere'nin özür dilemesi esas olarak bu teze dayandırılmıştır. Mektupta şöyle denir. Wellington House, müttefik devletlerin ve Amerikan halkının savaşa desteğini ve özellikle Amerika'nın savaşa katılmasını sağlamak amacıyla Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu aleyhine bir kamuoyu dezenformasyon kampanyasını planlamış ve uygulamıştır. Wellington House bu amaçla biri Alman vahşeti, diğeri de Türk vahşeti hakkında iki önemli rapor hazırlamıştır. 2 Aralık 1925'te Lordlar Kamarası'nda bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Sir Austin Chamberlain, Viscount Bryce'ın Alman Vahşeti adlı raporunun asılsız bir savaş propagandasından ibaret olduğunu açıklamıştır. Ancak aynı şekilde asılsız propaganda malzemesinden başka bir şey olmayan Mavi Kitap hakkında böyle bir açıklama yapılmamıştır. Dipnot Mektup Sayfa 1 www.tbmm.gov.tr/baskan/mektup_mavikitap_tbmm.htm. Buradaki iddialar 5. noktada ele alacağım Bryce raporunun sahte olduğu ve 6. noktada ele alacağım İngiltere'nin Almanya'dan özür dilediği iddiası ile birlikte yine Justin McCarthy'ye aittir ve onun tarafından daha önce defalarca dile getirilmiştir. İngilizler eğer Almanlar hakkında yalan söylemişlerse, Türkler hakkında da yalan söylemişlerdir. Almanlardan özür dilediklerine göre Türklerden de özür dilenmesi gerekir biçiminde özetlenebilecek olan bu iddiaları, kayda geçmek açısından McCarthy'nin sözleriyle tekrar etmekte fayda vardır. Eğer Alman raporunda yalan söylemişler ise, Türkler için yazdıklarında yalan söylemedikleri ne derece mümkündür? İngiliz propagandasını hazırlayanlar Almanlara ne yaptılarsa Türklere de aynısını uygulamışlardır. Ancak bugün bu kimsenin dikkatini çekmemektedir. Almanlara karşı yapılan propaganda sonradan kınanmıştır. Ancak Türklere atılan çamur bugün hala sürmektedir. Dipnot: Justin McCarthy, 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz Propagandası ve Bryce Raporu. Adı geçen eser sayfa 34. Justin McCarthy, Türklere karşı yapılan propaganda asla yalanlanmadı. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 32. Türklere karşı yapılan haksızlık kimseyi ilgilendirmiyor iddiasını, çünkü onlar sadece Türk gerekçesiyle izah eder. Dipnot: Justin McCarthy, British Propaganda and the Turks. Adı geçen eser dipnot 3. If one reads the basic books on the British propaganda ministry, and there are quite a few books on the subject, they never discuss the campaign against the Turks, only the Germans. I believe the reason that no one has researched the topic and uncovered the lies told of the Turks is that no one cared. They were just Turks. Önerisi ise açıktır. Osmanlı Ermenileri için yazılan Bryce raporu, Almanlar için yazılan Bryce raporunun bulunduğu çöp kutusuna atılmalıdır. Dipnot: Justin McCarthy, 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz Propagandası ve Bryce raporu. Adı geçen eser sayfa 37. Yine üzülerek tekrar etmek zorundayım ki, yukarıda J. McCarthy tarafından ileri sürülen bu iddiaların hepsi yanlıştır, yalandır ve hiçbiri gerçekliğe denk düşmez. Bir ülke parlamentosunun yanlış oldukları, çok küçük bir araştırma ile anlaşılabilecek bilgileri mektubuna dahil etmesi oldukça üzücü bir durumdur. Burada cevap verilmesi gereken üç önemli soru vardır. Birincisi, gerçekten Almanlar 1914-1915 yıllarında Belçika ve Fransa'da iddia edildiği gibi cinayet işlemişler midir? İkincisi, Alman vahşeti doğru ise Elekta ve J. McCarthy bu listeye bir de Selahi Sonyel ve Andrew Mango'yu eklemek gerekecek, böyle bariz bir hataya nasıl düşmüşlerdir? Dipnot 43. Selahi R. Sonyel'in Almanlar hakkındaki suçlamaların propaganda mahsulü olduğunu yazdığı yazılara bir örnek teşkil etmesi itibariyle, bakınız The Negative Factor in Turco-Armenian Relations, Perceptions, Journal of International Affairs, June-August 1999, Volume 4, Number 2, www.talarmeniantale.com/bluebook.htm. Selahi R. Sonyel, The Great War and the Tragedy of Anatolia, Turks and Armenians in the Maelstrom of Major Powers, Wartime Disinformation and the Blue Book, www.talarmeniantale.com/blue-book.htm. Andrew Mango'da verdiği çeşitli mülakatlarda Almanlar hakkında ileri sürülen suçlamaların asılsız propaganda eseri olduğunu tekrar etmiştir. 6. bölüme bakınız. Üçüncüsü, Bryce raporu gerçekten asılsız ve mesnetsiz iddialarla mı doludur? Dipnot 3. soruya cevap 5. madde olarak ayrıca ele alınacaktır. Birinci sorunun cevabı basittir. Almanlar 1914 Ağustos ayından itibaren Belçika ve Fransa'da açık vahşet sergilemişlerdir. Bu konuda en kapsamlı ve ciddi çalışma John Horn ve Alan Kramer tarafından yapılmıştır. Dipnot: John Horn ve Alan Kramer, German Atrocities 1914, A History of Denial, New Haven and London, Yale University Press 2001. Alman, Fransız, İngiliz ve Belçika arşivlerinde yıllarca süren bu çalışmanın sonuçlarına göre, sadece 1914 Ağustos sonrası ilk ayları kapsayan bir dönemde, Almanlar sivil halka yönelik toplam 512 ana vahşet eylemi yapmışlardır. Bu eylemlerde doğrudan savaşla ilgisi olmayan ve kasıtlı olarak öldürülen Belçikalı ve Fransız sivillerinin sayısı 6.427'dir. Ayrıca binlerce, muhafazakar bir rakamla 20 bin civarında, bina kasıtlı olarak yakılmış, yıkılmış, sayılarının tespiti imkansız olacak boyutlarda kadının ırzına geçilmiş, insanlar muharebe sırasında kalkan olarak kullanılmış ve on binlerce insan, 25 bin civarında, sürgüne tabi tutulmuş ve Almanya işlerine sürülerek 31 değişik toplama kampına dağıtılmışlardır. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 71-77. Aşağıda ele alacağım gibi Almanya aleyhine hazırlanan mavi kitap olarak bilinen Bryce raporuna tereddütle bakan birçok araştırmacı bile Almanların Belçika'da işlediği terör ve cinayetlerin çok açık bir gerçeklik olduğunu belirtirler. Sayılarını binlerle ifade ettikleri Almanların terör ve cinayetlerin askerlerin aşırılıkları sonucu değil, aksine yukarıdan empoze edilen yüksek politikanın ürünü olduğunun altını özellikle çizerler. Dipnot, bu çalışmalardan bazıları için bakınız Trevor Wilson, Lord Bryce's Investigation into Alleged German Atrocities in Belgium, 1914-1919, Journal of Contemporary History, Sage London and Beverly Hills, Volume 14, 1979, sayfa 380, James Morgan Reed, Atrocity Propaganda, 1914-1919, New Haven, 1941, sayfa 82-83. Eldeki bilgiler bu denli açık olduğu halde Elektağ ve ekibi niçin Almanlar aleyhindeki iddiaların yalan ve asılsız olduğu iddiasını ileri sürmektedirler? Bu yazarları bu denli emin konuşturan nedir? Nedeni basittir. İngilizlerin Almanya aleyhine asılsız ve mesnetsiz, sadece propaganda amacıyla itiraflarda bulunduğu yerleşik bir kanı olarak 1980'li yıllara kadar varlığını sürdürmüştür. Elektağ, Justin McCarthy ve diğerleri bilgilerini bu genel geçer efsaneye ve efsanelerin yer aldığı eski kaynaklara dayandırmış gözüküyorlar. Görülen o ki başta McCarthy olmak üzere Sonyel ve Mango 1980'li yılların ortasından itibaren yapılan çalışmalardan akademik dünyada konuyla ilgilenenlerin bildiği sıradan bilgilerden habersizdirler. Dipnot, örneğin Sonyel The Great War and the Tragedy of Anatolia adı geçen adlı makalesinde 1. Cihan Harbi'ndeki Almanya yönelik propagandaların uydurma ve sahte olduğu bilgisini iki kaynağa dayandırarak verir. Birisi Arthur Ponsonby, Falsehood in Wartime, New York, E.P. Dutton and Company, 1928 ve James Morgan Reed, adı geçen eser, yayın yılı 1941, J. Morgan Reed'in İngiliz propagandasını kuşkuyla karşılayan sözlerini aktaran Sonyel'in, onun Alman vahşeti konusunda söylediklerini aktarmaması ilginçtir. Almanların Belçika ve Fransa'da işledikleri cinayetlerin uydurma ve yalan olduğu konusunda bir kanaatin niçin ve nasıl yerleşmiş olduğu ayrı bir tartışma konusudur. Konum dışı olmakla birlikte bunda üç önemli faktörün önemli rol oynadığını söyleyebilirim. Birincisi Türkiye'deki bugünkü tepkileri anlamak açısından da önemli olduğunu düşündüğüm Almanya'ya tüm bir 1920'li ve 30'lu yıllar boyunca egemen olan havadır. Almanya'da batılı güçlerin savaş suçları nedeniyle kendilerine iftira ettikleri yolunda güçlü bir inanç mevcuttu. Alman vahşeti propagandası ve özellikle de Versailles Anlaşması'yla Almanya'nın onuruyla oynanmış olduğuna inanılıyordu. Yaralanmış Alman onurunun düzeltilmesi Alman milliyetçilerinin ve ordunun merkezi propaganda konularının başında geliyordu. Almanlara yönelik dışarıdan yürütülen bu kampanyalara son vermek için resmi devlet arşivlerinin açılarak tarih üzerine resmi çalışmaların yapılması gerektiği savunuluyordu. Dipnot, Almanya'da konuya ilişkin 1920'lerde esen hava ile bugünlerde Türkiye'ye egemen olan hava arasında benzerlik gerçekten şaşırtıcı boyutlardadır. Fakat ilginç olan, o dönem Almanya'da yükselen bu milliyetçi dalgaya karşı çıkmaya çalışan partinin Alman Sosyal Demokratları olmasıdır. Türkiye'de ise tam aksine CHP bu milliyetçi dalganın başını çeker gözüküyor. Daha ayrıntılı bilgi için John Horn ve Alan Kramer, adı geçen eser sayfa 366-418. Almanya'da milliyetçi ve sağ çevreler sadece işgal sırasında herhangi bir suç işlenmemiş olduğunu iddia etmekle yetinmiyorlardı. Belçika ve Fransız sivillerinin silahlı direniş örgütlendiklerini ve Alman askerlerine karşı organize ayaklanma yaptıklarını savunuyorlardı. Bu iddiaya göre Belçika'da Almanlara karşı ciddi bir halk savaşı, ciddi bir ayaklanma söz konusuydu. Belçika sivil halkı kadın ve çocuklar dahil olmak üzere silahlı direnişe katılmışlardı. Belçika halk direnişi uluslararası hukukun ihlal edilmesiydi ve Alman tepkisi askeri gerekçelere dayanan meşru bir tepkiydi. Bu propagandaların sonucunda Belçikalıların Alman ordusuna karşı halk savaşı yürüttüğü, Alman ordusunun meşru hakkını kullanarak bu ayaklanmayı bastırmaya çalıştığı, fakat bunun Almanya'nın düşmanlarınca Alman canavarlığı propagandasına çevrildiği, Almanya'da egemen kanaat haline gelmişti. Dipnot, bu genel kanaati gösteren önemli belgelerden birisi savaş suçlarını soruşturan Alman parlamentosuna bağlı bir komisyonun 1927 yılında yayınladığı raporlardır. Bu raporlardan birisi de Belçika Halk Savaşı konusuna ayrılmıştı. Daha ayrıntılı bilgi için bakınız Ulrich Heinemann, Die Weltrange, Niederlage, Göttingen, Wadenburg and Ruprecht, 1983 sayfa 192-204. Hitler Mein Kampf adlı eserinde savaş sırasındaki İngiliz propagandasına özel bir bölüm ayırmış ve Almanya'ya yönelik canilik propagandasını Almanya'ya karşı kazanılmış mükemmel bir İngiliz zaferi olarak sunmuştu. Dipnot Adolf Hitler Mein Kampf München Zentral Verlag der NSDAP 1940 sayfa 193-205. Naziler 1933'te iş başına geldiklerinde ise Almanya aleyhindeki bu kampanyanın gerçek sahipleri bulundu. Yahudiler. Nazilere göre Almanya aleyhine sistemli bir biçimde 1. Cihan Harbi sırasında vahşet yaptığı propagandasını yayanlar dünya Yahudileriydi. Dipnot Victor Klampere, LTI, Notizbuch eines Philologen, 1957, 16. yayım. Leipzig 1996 sayfa 44, 27 Mart 1993 tarihli günlükten aktaran John Horn ve Alan Kramer, adı geçen eser sayfa 401. Almanlar aleyhindeki propagandanın tamamen uydurma olduğu yolunda bir inancın yerleşmesinin ikinci nedeni, özellikle İngiltere'de yükselen ve kısa sürede Avrupa ve Amerika'yı da içine alan savaş karşıtı akımıydı. Bu akım savaştan nefret ediyor ve savaşı haklı göstermek için söylenen her şeye yalan olarak bakmayı tercih ediyordu. Bu nedenle Alman propagandasının İngiltere tarafından hem savaşı haklı çıkarmak hem de İngiltere'nin kendi işlediği suçların üstünü örtmek amacıyla pompalandığına inanıldı. Dolayısıyla da Almanlar aleyhine yapılan propagandaya kuşku ile bakılmaya başlandı ve yalan olduğuna inanıldı. Alman cinayetleri Alman şiddetinin değil, müttefik güçlerin propagandasının ürünüdür deniliyordu. Dipnot, John Horn ve Alan Kramer adı geçen eser sayfa 367. Daha ayrıntılı bilgi için sayfa 367-375. Özetle Alman milliyetçileri ve özellikle Nazileri ile Batı'nın savaş karşıtı liberalleri arasında ilginç bir koalisyon oluştu. Goebbels bu durumdan son derece memnun, 1940'ta günlüğüne Nazilerin vahşilik yaptıkları yolundaki her suçlamayı propagandadır diyerek kolayca geri çevirebildiklerini yazıyordu. Dipnot John Horn ve Alan Kramer adı geçen eser sayfa 402. Sonuçta Almanlar aleyhindeki propagandanın yalana dayandığı efsanesi 1980'lere kadar büyük ölçüde sorgulanmadan kabul edilir oldu. Justin McCarthy, Şükrü Elekdağ ve Selahi Sonyel üçlüsünün sürekli alıntı yaptıkları İngiliz liberali Arthur Ponsonby'nin 1928'de yayınladığı Falsehood in Wartime, Savaş Zamanı Yalanı adlı kitabı bu alanda bir klasik sayıldı. İçinde yazılanların yanlış olabileceğinden hiç kuşku duyulmadı. Üçüncü neden olarak belki Yahudi soykırımının dolaylı etkisi sayılabilir. Yahudilere yönelik katliamın boyutu 1. Cihan Harbi yıllarındaki cinayetleri öylesine gölgede bıraktı ki bu cinayetler unutuldu gitti. Başta Almanya olmak üzere hiçbir yerde bu konuda konuşulmaz oldu. Arttırılabilecek başka nedenlere de bağlı olarak 1. Cihan Harbi'nde Almanlara karşı asılsız propaganda yapıldığı bir mitoloji olarak yerleşti. Dipnot John Horn, German Atrocities 1914 Fact Fantasy or Fabrication, History Today, Volume 52, Issue 4, London, April 2002, içinde. Bu makalede efsanenin nasıl oluştuğunun kısa bir özetini bulmak mümkündür. Bu kanaatin yanlış olabileceğine yönelik ilk kuşku Alman ve Belçikalı tarihçilerinin ortak çalışması ile 1950'lerde ortaya çıkmıştı. Bunu 80'li yılların ortasından itibaren bir dizi başka yayın takip etti. Dipnot, John Horn ve Alan Kramer. German Atrocities, sayfa 3, 1980'li yıllardan sonra yapılan çalışmaların bir listesi için sayfa 452, dipnot 5-11'de verilen bilgilere bakılabilir. 2000'li yılların başlarından itibaren konu artık akademik dünya için bilinir hale gelmişti. Dipnot, 1914'te nelerin yaşandığının artık biliniyor olması, efsanelerin etkisinin tümüyle ortadan kalktığı biçiminde yorumlanmamalıdır. Stewart Halsey Ross, Propaganda for War, How the United States was conditioned to fight the Great War of 1914-1918, Jefferson, North Carolina in London, McFarland & Company Incorporation Publishers 1996 adlı kitabı buna bir örnek olarak verilebilir. Yazar bugün araştırmacılar tarafından kullanılan Alman askerlerine ait hatıra defterlerinin orijinal olduklarına dahi inanmak istememekte ve Almanya'nın 1915 Mayıs'ında yayınladığı beyaz kitaptaki tezleri tekrar etmektedir. Sayfa 51-55. Askerlerin hatıra defterleri konusunda yapılmış ayrıntılı bir çalışma için bakınız John Horn ve Alan Kramer, German Atrocities and Franco-German Opinion 1914, The Evidence of German Soldiers Diaries, The Journal of Modern History 66, March 1994, sayfa 133. Özetle konu hakkında 1980'lerden bu yana yapılan çalışmalardan habersiz, Almanlar aleyhine ileri sürülen iddiaların yalan ve asılsız olduğunu iddia ederek Şükrü Elekta ve Justin McCarthy Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni son derece zor bir duruma sokmuşlardır. Cevap verilmesi gereken soru şu, İngiltere parlamentosu eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 1914'te Belçika ve Fransa'nın işgali sırasında yaşananlar konusunda bilgisiz olduğunu hatırlatırsa, TBMM buna nasıl cevap verecektir? İkinci ayrımın sonu, sayfa 37.